Ayrım 17, sayfa 220. Sarımsak kokulu gardiyanı izliyor Mustafa. Üçüncü demir kapıdan geniş bir bahçeye çıkıyorlar. Bodur çam ağaçları, kavaklar, elma ağaçları, asmalar, eski banklar. Bir küçük havuz ve fotoğraf çektiren adamlar görüyor. Beyaz, fötr şapkalı şişman bir adam bıyıklarını iyice burduktan sonra parmaklarının ucuyla çam dalını tutarak poz veriyor, asık bir yüzle. Bu duvar dibinde merdiven basamaklarına oturtulmuş bir adamın saçları kesiliyor. Adam ağlıyor. Sırada bekleyen iyi giyimli, elinde ucuz cinsten fermuarlı naylon bir çanta tutan beyaz yüzlü bir delikanlı, Mustafa'yı getiren gardiyan hemen filtreli cigara tutuyor. "Bir sigaramızı yak abi," diyor. "Kullanmam," diyor gardiyan. "Üç gün cezam var be abi, saçlarımı idare etsek, üç gün sonra çıkacağım, bir iyilik yap bana." Bıyık altından gülüyor, süzüyor delikanlıyı baş gardiyan, geğiriyor. "Üç gün ha?" Gülüyor yeniden geğirerek, çok bilmiş bir tavırla süzüyor. "Biz çok gördük üç günlüğüne," deyip aylarca kalanı. "Senin ne garantin var be aslanım? Cezan üç günlük olur, beş günlük olur. Şu kapıdan girince her şey değişir amma. Bakmışsın yeni cezalar gelmiş arkandan, bakmışsın ki kavga olmuş. Olur ya, vurmuşsun birini öldürmüşsün, değil mi ya? Ya da seni öldürüvermişler, olur ya. Burası cezaevi aslanım, ne zaman neyin olacağı belli olmaz, hiçbir şey belli olmaz." Delikanlının şaşkın yüzüne. "Az önce gördün mü, kırmışlar birinin kafasını. Adama soruyorsun kim yaptı la diyorsun, ranzadan düştüm diyor. Ranzadan düşmüş ha, ne ranzası be. Bal gibi kırmışlar işte kafasını. Belli, belli ya, korkuyor söylemeye. Belli ki dişli biridir kafasını kıran. Ya burası cezaevi aslanım, akşama sabaha ne olacağı belli olmaz. Şimdi ayaktasın ama beş dakika sonra bir de bakmışsın ki kanlar içinde yerdesin." Adamın etkilenmiş yüzüne yaklaştırıyor yüzünü, geğiriyor. "Şişlemişler seni," diyor gülerek. Sarımsak leş gibi kokuyor, midesi bulanıyor delikanlının. Tıraştan yeni kalkmış biri elini başında gezdiriyor. Terli avucuna saç kılları yapışıyor, üstünü çırpıyor. Saçlarının kesilmesi tedirgin bir eksiklik bırakmıştır. Belli ki alışmadığı bir şeydir saçsızlık. Boynuna, sırtına düşen saç kırıntıları kaşındırıyor. Yaşlı gözlerini kuruluyor elinin tersiyle. "İnanın kendime ağlamıyorum. Dışarıda beş çocuğum kaldı. Onlara ağlıyorum," diyor. "Suçun ne?" diyor gardiyan. "Trafik," diyor adam. "Gel hemşerim," diyor berber. Delikanlı yaltaklanıyor gardiyana. "Bir dakika izin verin beyefendi. Savcı beyle görüşeyim, müdür beyle görüşeyim. Benim suçum..." Telaş, yaltaklanma, onursuz kırılış para etmiyor. "Vur la şunu saçlarını sıfıra."
"Sıfır mı? Üç numara olsun bari abicim, hiç olmazsa."
"Sıfıra," diyor, itiyor berberin önüne. Merdiven basamağına isteksiz çaresiz oturuyor delikanlı. Fermuarlı çantasını da hiç bırakmıyor elinden. Gözleri yardım uman ifadelerle berbere bakıyor. Berber gülümsüyor. "Bana hiç bakma hemşerim, bana kes derler ben de keserim," diyor. Tıraş makinesi adamın saçlarını ortadan biçiyor. İki yanı sık çalılık olan yokuş yukarı bir yolu anımsatıyor makinenin geçtiği yerler Mustafa'ya. Saçları önüne döküldükçe hayıflanıyor delikanlı, sonra söyleniyor kendi kendine. Sıra Mustafa'ya geliyor. Makine kafasında tıkıladıkça yorgunluğu, uykusuzluğu sarsılıyor. Başının tekmeye, yumruğa denk gelmiş yanları sızlıyor. Zonkluyor makine geçtikçe. Nelerle karşılaşacak? Düşündükçe yüreğindeki ürküntü çoğalıyor. Anlatılanları tek tek taşıyor ve yaşayacağını biliyor. Çocukların tecride verilmeyeceğini, dördüncü koğuşa verileceğini de biliyor.
"Yenisin galiba," diyor berber.
"Yeniyim abi, bana bir şey yaparlar mı?"
"Bak kardeşim," diyor berber, "sen yaştakileri dördüncü koğuşa verirler. Orada üç şeyine sahip olacaksın. Birincisi tatlı canına, ikincisi gerine, üçüncüsü diline. Ötesini boş ver." Tam karşısında bir koğuş kapısının önünde çocuklar duruyor. Oturmuş, ayakta, çömelmiş çocuklar. Kayıtsızlıkla bakıyorlar Mustafa'ya. Yoksul, yarı çıplak, kirli, pasaklı çocuklar. Ortalama 10-13-14 yaşları arasındalar. Tanıdık bir yüz arıyor içlerinde, bulamıyor.
"Yaşın ne lan senin?" diyor gardiyan, geğiriyor.
"15.
"Suçun?"
Susuyor Mustafa, anlıyor gardiyan.
"Kaç iş verdin la, çok mu?"
Yine susuyor.
"Yatağın var mı?"
"Yok."
Berber alışkın tavırlarla bitiriyor işine. "Bak yatağın da yok. Şimdi bazı çocuklar gel benimle yat derler sana. Yatağını paylaşacağın çocuğa dikkat et. Herkesin yatağında yatılmaz, aklında tut bunu. Sonra delikli taşa dönersin, haberin olmaz." Kalkıyor Mustafa, elini başında gezdiriyor. Sert bir fırça dolanıyor sanki avuçlarında. Sonra elini cebine sokuyor. "Borcumuz ne abi?"
"Parasız," diyor berber, gülüyor.
Baş gardiyan odasının penceresi açılıyor. Yaşlı bir gardiyan sesleniyor.
"O bebeği dörde götür, diğerleri tecride."
"Gelin bakayım, beni takip edin."
Berber bezlerini çırpıyor. Mustafa ve diğerleri gardiyanın peşine takılıyorlar. Her adımda, her soluklanışında cezaevinin eski taş yığınının malı oluyor. Anlatılanlar daha bir canlılık kazanıyor. Revir yazılı bir kapının önünde pijamalı, bastonlu, hasta oldukları her hallerinden belli genç yaşlı adamlar görülüyor. Gırtlağı delik bir adam görüyor. Jandarma kulelerinde jandarmalar. Her adımda biraz daha uzaklaşıyor dışarıdan, kopuyor. Dar, loş bir koridora açılan kapının sol yanında ikinci kısım yazısını okuyor. Bir kara tahta. Tahtanın üzerinde koğuşlardaki adam sayısını gösterir bir çizelge. "Bunlar tecrit ediyor, sarımsak kokulu gardiyan." Dar bir sokağa benzeyen aralıkta kümelenmiş, otobüs duraklarının kalabalığını anımsatan insanlar var. Bir gardiyan yeni gelenleri de önüne katarak bir koyun sürüsünü ağıla sokar gibi elindeki sopayla iterek "Tecrite, tecrite!" diyor. Çizelgeyi okuyor Mustafa. En başta dördüncü koğuş, karşısına tebeşirle bastırıla bastırıla yazılmış bir rakam. 96. 96 bilinmeyene karşı Mustafa. Gardiyanın arkasından koridoru geçerken dördüncü koğuşla ilgili sözleri geçiriyor aklından. Sübyana ilk düşen çocuğun önce kılık kıyafetine bakılır. Çocuğun vaziyeti iyiyse ya ekip başı ile ya da azalarla yemek ortağı olur. Vaziyeti kötüyse kendisi gibi olanlar ilgilenir onunla. Çocuk parlaksa yine ekip başı ve azalar sahip çıkarlar çocuğa. Çocuk yeni olduğu için, hiçbir şeyden anlamadığı için ne denirse onu yapar. İlk işi evine mektup yazmak olur. Eve mektup yazmak. Boğazında, ağıda komşu bir tıkanıklık. Koridorun sağ yanında aydınlık bir sokağa benzer bir aralığa açılan kapının önünde gardiyan sarımsaklı soluğuyla yavaş sesle konuşuyor. "Zulada malın var mı la? Bir yere gömdüğün falan?" "Yok," diyor Mustafa. "Varsa söyle, malı satar parayı bölüşürüz." "Yok." "Konuştuğumuzu kimseye söyleme." Yüksek sesle ekliyor. "Buraya Şeftali Sokağı derler." Anımsıyor bu sokaktan söz edildiğini. Sokak kalabalık, ürküntü veren yüzler, bakışlar. Bir adam ceket, pantolon ve boncuk işleriyle yüklü, eski giysiler satıyor. "Haydi gidiyor, sürgün malı bunlar." Boyacı, çaycı, bir voleybol topu düşüyor önüne. Sokağın sonunda camlı bir büfe, gazoz içen adamlar. Sağ yanda demir bir kapı, kapının önünde ayak ayak üstüne atmış, kalın bıyıklı, kasıntılı bir gardiyan. Elinde kalın bir sopa, asık bir yüzle bakıyor Mustafa'ya. "Al sana bir mal daha," diyor sarımsaklı gardiyan, gidiyor. "Suçun ne lan senin?" önüne bakıyor Mustafa. "Hırsız bu da, aç la kapıyı." Çıplak ayaklı, yüzü yaralar içinde bir çocuk kapı kolunu kaldırıyor. Gardiyan sopayla bir iki vurup itiyor içeri, kapı kapanıyor üstüne. Kuru, ağaçsız bir bahçe, iki direk, arasına bir ip gerili. Yırtık bez bir topla iki çocuk birbirine söverek voleybol oynuyorlar. Duvar diplerinde yoksul, saçları kesik çocuklar, tokat gibi yüzüne çarpan görüntüler. Burunsuz, yüzü yanık bir çocuk. Kapının önünde kıpırtılar içinde duruyor Mustafa. Tanıdık bir yüz arıyor. Tom Mix, Texas okuyan çocuklar. Çocukların arasından aksayarak kendine doğru gelen biri. "Evet, Kemal bu, Kaz Kemal." "Geçmiş olsun," diyor, yumuşak, duygulu ve yakın. Seviniyor Mustafa, Kemal'in bu denli sevinç kaynağı olabileceğini hiç düşünemezdi. Bir iki çocuk daha sokuluyor, onların yüzlerinde yalnızlıklarına ortak arayan bir ifade görüyor Mustafa. "Geçmiş olsun," diyorlar. "Sağ olun," diyor Mustafa. Çevresini saran çocuk kalabalığı içinde bazı yüzler tanıdık geliyor Mustafa'ya. Sanki daha önce görmüştür onları. Koğuş kapısında yırtık gömlekli, kafası sarılı bir çocuk görüyor. "Yeni gelen, gel lan buraya, ekip başı çağırıyor seni." Mustafa nasıl davranması konusunda Kemal'e bakıyor. "Git," diyor Kemal. Mustafa ürkek yürüyor. Koğuş, rutubet kokulu, uzun, ahır benzeri, bakımsız, iki yanda altlı üstlü bir kısmı çıplak ranzalar, kirli yataklar, sıvaları dökülmüş duvarlar, kapkara bir tavan, bir masa. Masanın çevresinde oturmuş dört çocuk, asık yüzlü hepsi de, kalın kaşlı, iri dudaklı, kara bir çocuk ortalarında. "Adın ne lan senin?" "Mustafa." "Ne işten geldin?" Önüne bakıyor Mustafa. Mustafa'yı getiren çocuk dürtüyor onu. "Cevap versene lan, ne işten geldin?" diyor. "İftira," diyor Mustafa. "Tevkif müzekkerini ver." Mustafa isteksiz çıkartıyor tevkif müzekkeresini. Okuyor ekip başı. "Hırsızlık. Utanacak ne var la bunda? Koğuşun yarısından çoğu hırsız. Ben de zannettim ki yüz kızartıcı bir suç." Tedirginlik veren bir sessizlik oluyor. "İlk mi düşüyorsun la?" "İlk." "Yatağın var mı?" "Yok." "Paran?" "Var biraz." "Ne kadar?" "20 lira falan." "Tanıdığın var mı burada?" "Benim arkadaşım," diyor Kemal'in sesi. "Dışarıdan tanırım. Yatağa gelene kadar benimle kalacak." Kemal'e bu rahatlığı verenle, "Gel buraya Mustafa," diyor Kemal. Üst ranzaya çıkıyor.
Bak Kemal, bir yaramazlık olursa karışmam ha. Burada nasıl hareket edeceğini de iyice anlat. Bir terbiyesizlik olursa seni bilirim.
Kemal bakmıyor bile onlara, cevap da vermiyor. Mustafa beklemediği bir yakınlık duyuyor Kemal'e, ranzasına çıkıyor.
İşte benim ranzam burası diyor Kemal. Cigara iç. Bafra cigarası uzatıyor. Alıyor Mustafa.
Yasak değil mi?
Adı yasak. Burada her şeyin adı yasak. Esrar, hap, götçülük, kumar, her şey yasaktır ama hepsi de var.
Kemal'in ranzası kirli ve yamalı bir örtüyle örtülü fakat düzenli, pencere yanında.
Sen ne zaman düştün?
7 ay oluyor. Seninki de hırsızlık mı?
Analığımı bıçakladım ben Mustafa fakat ölmedi kahpe karı. 9 bıçak vurdum yine de ölmedi. 7 aydır yatıyorum.
Sesini alçaltarak sokuluyor. Ama orasını parça parça doğradım. İşe yaramaz hale getirdim. Bıçağı sapına kadar da soktum. Mustafa ürküntü duyuyor Kemal'den. Sivri bıçağın yumuşak ete girişinden beklemediği bir şeyler görüyor Kemal'de.
Nasıl yaptın?
Babam karıyı satıyordu Mustafa. Babam karının pezevenkliğini yapıyordu. Kıyamadım babama, elim varmadı. Ben hırsızlık yapmayacağım, kabadayı olacağım artık.
Çillo geliyor mu diyor Mustafa.
Çillo yaramaz bir çocuk. Kendi çıkarından başka bir şey düşünmez o. Bir arpacı çalıştırıyor yanında şimdi. Arpacı Nesime Yatav. Ne kaflerse Çillo'nun avucuna bırakıyor. İyi para buluyor. Nesime'yi de yiyor o başka. Çillo da biliyor bunu. Anası da babası da biliyor. Fakat arpacı hızlı iyi para getiriyor. Para için her şeyi yapar onlar. O Nesime çok kurnaz bir kız. Beni bir defa öptü. Benim aklım başımdan gitti. Ne çalarsak elimden alıyordu Çillo. Ben de Nesime'ye yakın olmak için ses etmiyordum. Sonra o arpacı çıktı. Bu sefer ona numara yapmaya başladı Nesime. Senin durumun nedir? Hırsızlık mı?
Mustafa yarası deşilen bir hasta gibidir. İçi bulanıyor. Nesime'yi yüzü belirsiz adamlarla iğrenti uyandıracak ilişkiler zinciri içinde düşünüyor. Tükrük hokkasına salyalı tükrükler, kanlı tükrükler doluyor. Ağızla hokka arasına ince bir salya çizgisi kuruluyor. Morfinin uyuşturduğu dudakları kıpırdamıyor sanki.
Çok ezdiler. Bir sürü iş kabul ettim diyor. Nesime'den söz etmek istiyor, beceremiyor. Boş ver canı sağ olsun. Bu sene af var. Garanti çıkarız. 50. yıl affı. Şurada yatsak çok 6 ay yatarız. Evin haberi var mı düştüğünden?
Yok.
Şimdi sen bir mektup yaz eve. Yatak, yorgan, çamaşır getirsinler. Salı ve cuma görüş günümüz. 7 aydır bana tek görüşçü bile gelmedi.
Sesini alçaltıyor. Fitilinde paran var mı?
Söyleyip söylememekle bocalıyor Mustafa.
Var diyor sonra.
Paranı bana ver. Ekip başı çakarsa alır elinden. Bir de çarşaf falakasına yatırırlar seni, döverler. Bit muayenesi bahanesiyle yoklatır seni.
Mustafa yan gözle ekip başından yana bakıyor. Yeni gelenlere hamam mecburi. Ben sana çamaşır veririm. Arkanı da keselerim.
Paran bütün mü?
Bütün.
Ne kadar?
500 lira.
Kalın bıyıklı gardiyan görünüyor kapıda. Buyur abi diyor ekip başı, ayağa kalkıyorlar. Kemal de doğruluyor Mustafa da.
Arkadaşım mı la Kemal bu bebe?
Arkadaşım.
Oturun oturun.
Oturuyorlar. Kemal iğrenerek izliyor gardiyanı, fısıldıyor. Çok pis bir gardiyan bu. Bebe düşmanı, oğlancı. Şu perdeli ranzayı atar bazen. Ekip başının ranzası o. Bazen o. Bazen hoşuna giden parlak çocuklara kendini masaj yaptırır. Belini bacağını ovuşturur. Bazen de su ısıttırır. Hamamlıkta banyo yapar. Sırtını sabunlatmak bahanesiyle bir çocuk alır yanına. Gerisi malum. Hepimiz kızıyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Dikkat et buna.
Pencereden çocuklara bakıyor Mustafa. O çocuklardan kim bilir kaçı o perdeli ranzadan, hamamdan, sırf sabunlama bahanesinden geçti.
Çöpe, çöpe!
Gardiyan kapıya yöneliyor. Ekip başı sesleniyor. Haydi Kemal, çöpe!
Çöp ne diyor Mustafa?
Cezaevinin çöpü.
Mustafa Kemal'i izliyor. Bahçeye çıkıyorlar. Gardiyan elinde sopa sıraya diziyor çocukları. Sıraya!
Kemal ve Mustafa yan yana sıraya duruyorlar. Mustafa Ali Rıza dayısını düşünüyor. Bir iki çocuk itişiyor. Ekip başı tekme tokat girişiyor onlara.
Sıraya!
Ekip başı öfkeyle yanlarından geçerken toparlanıyor Mustafa.
Gasp diyor Kemal. Gasp ve cinayet. 3 çocuk birlikte yaşlı bir kadını öldürmüşler. Taşla ezmişler kafasını.
Ön sıralar yürümeye başlıyor.
Sırayı bozmayın lan!
6. kısım. Mustafa orada yaşadığı süre içinde sırayı hiç bozmamaya çalıştı. Çünkü o duvarların arasından Mustafa için yeni, kendine özgü yasaları olan, karmaşık, kolay kolay kavranamayan bir yaşam vardı. Mustafa bu yaşamın fırtınalı denizinde bir yığın deneyden geçerek yeni şeyler öğrenecekti. Yeni insanlar, yeni acılar tanıyacaktı. Anlatılması bile zor gelen onursuzlukların, pisliklerin, ahlaksızlıkların tanığı olacaktı. Bir elmaya, bir paket cigaraya, 10 tane optalidona, bazı çocukların günde 3-5 kez utanmadan herkesin gözleri önünde kendilerini sattıklarını görecekti.
bazı çocukları bazı adamların dostu olduğunu görecekti. Bazı adamların oğlan pezevenkliği yaptığını görecekti. Daha önce adlarını duyup onlar gibi olmaya imrendiği bazı kabadayıların iğrenç yanlarını kavrayacak tiksinti duyacaktı. Orada yorganı başına çekip için için ağladığı geceler, polis amcalarının öğütleri, babasının çaresiz sızlamaları, Ali Rıza dayısı, küçük dayısı ve Nesime gelecekti aklına. Orada çürümenin kokusunu duyacaktı Mustafa. Aşağılık olaylarla dolu günler bir çıkmazın içinde olduğunu sezdirecekti ona. Ama nasıl sıyrılacaktı bu çıkmazdan, hangi yol onu kurtaracaktı? Küçük dayısı ve halkını sevmekten suçlu o genç adam zaman zaman kıpırdayacaktı içinde. 10 ay süren cezaevi günleri bilincine korkular, ürkeklikler ve umutlar yazacaktı. 74 Mayıs'ında aftan yararlanıp cezaevinden çıktığı zaman bir daha girmemeyi düşünecekti. Peki ne olacaktı Mustafa, ne yapacaktı? İşte karanlık olan budur.